Ayrım 27, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 247. Harp.
Hakikat kendi dağıtıcısını arıyor, bulamayacak ve yağmalanacak.
Mevsimler mevsimleri, renkler renkleri, gökler gökleri izledi, ışık büyüdü. Sarı ağaçlarını gelin tülü gibi kuru ot tütsüleri sardı. Yalnız kadınlar, ağzı mühürlü zemzem sürahisi gibi susan kadınlar, konuşan kadınlar, belleklerini yitiren kadınlar, hayatı kendi gerçeklerinde sınamayı seven kadınlar, sırf acılarıyla düşünen kadınlar çocuklarıyla birlikte harekete geçtiler. Sabrın, inadın ve terin kokusunu yakından derinlemesine soludu toprak. İri mis kokulu Osmanlı çileğinin sepet sepet baskınına uğradı Ereğli çarşıları. Yağmurlar ve bulutsuz güneşli günler güllerin sır gibi sakladıkları raihaları açığa çıkardı. Evlerin yola bakan ön cephelerine rengarenk çiçek savranları, arkalarına yeşil bostanlar egemen oldu. Ereğli şirketinin inşa ettiği iki katlı panjurlu dik çatılı Fransız evleri tahliye telaşıyla hareketlendi. Köknar, gürgen, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarının kuşattığı tarlalar Türkçe, Rumca, Ermenice, Boşnakça, Abaza ve Kürtçe mırıldanmaya başladı. Ve sonra serin bir vadi meltemi eşliğinde hayat sarardı, biçildi ve üveyik seslerine dönüştü. Tarhana sermenin zamanı geçiyordu. Turşu kurmanın, odun kırmanın, düğün dernek kurmanın. Gelinlerine göz kulak olan ve martıları dikkatle dinleyen yaşlıların gözleri madenden gelen yollardaydı. Bazen eşik taşında oturuyor, bazen de Türk ve Ermeni ustalarının özenle yaptıkları devrek bastonlarına dayanarak ayağa kalkıyor, yolları dikkatle süzüyor, ceviz, kiraz, ayva ve nar taşıyan devrek katırları ile ölü getiren madenci katırlarını birbirlerinden ayırt etmeye çalışıyorlardı. Bazen öksürüyor, ayaklarının uçlarına bakıyorlardı. Alakarganın gagasından veya bir çocuk cebinden düşen bir meşe pelitini, yaralanmış tatlı bir tefen elmasını, bir mandalinayı bastonlarının ucuyla evirip çeviriyorlardı. Güneş koskocaman doğdu, güneş küçüldü, güneş battı. Güneş ufkun sonsuzluğunda sır olup gitti. Güçlü rüzgarlar ve martı çığlıklarıyla çalkalandı deniz. Havadaki kömür tozlarını ve gazları emerek sağanak tufanına dönüştü yağmurlar. Dalgalar yükseldi, Hamsiz, Sardalya, İstavrit, Kolyoz, Uskumru, Lüfer, Palamut, Kefal, Levrek, Mezgit, Tirsi, Zargana sürüleri ve deniz yıldızları savruldu kumsallara. Karadeniz'in ötesinden gelen bıldırcınların bir bölümü karaya ulaşamadı. Ulaşanlar ise ıslanıp ağırlaştıkları için patır patır döküldüler toprağa. Sabaha doğru fırtına yavaşladı. Yeşil bir sise büründü tepeler. Yağmurun kışkırttığı toprak kokusunun yerini iyot ve tomurcuk kokusu aldı. Deniz sakinleşti. İstanbul'dan Bahri Ahmer adlı gemiyle Ereğli'ye gelen üç önemli kişi, Bıçkıcı Bekir ve adamları tarafından iskelede karşılandı. Bekir misafirlerini Arnavut kaldırımı döşeli, hafif eğilimli, kıvrımlı yollardan geçirerek şehir merkezinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan Halil Paşa konağına getirdi. Misafirler içeri girmeden önce 19. yüzyıl sonlarında Halil Paşa Kara Mahmudoğlu tarafından inşa edilen konağın ön cephesini şöyle bir süzdüler. Eski bir kilisenin temeli üzerine inşa edilen ve Roma dönemine ait yapılardan sökülen devşirme, şapolyen malzemelerle süslenen konak hayranlık mırıldanışlarına yol açtı. Kapıdan ilkin Rahmi Bey girdi, onu Ragıp Bey ile binbaşı Ali Haydar izledi. Bıçkıcı Bekir adamlarından birini konağın önüne nöbetçi dikti, diğer ikisini içeri aldı. Üç katlı orta sofalı stilde ve kârgir olarak inşa edilen konağın zemini halılarla kaplanmıştı. Merdivenlerden birinci kata çıkınca Zonguldak kaymakamı Besim Bey ile devrekli Dangaz İbrahim Efendi ile karşılaştılar. Pencere önleri boydan boya sedirdi. Üzerinde itina ile hazırlanmış minderler, köşelerinde ise içleri kaz tüyü dolu kanaviçeli yastıklar vardı. Kenarları dantel işlemeli, ışığı geçiren beyaz perdeli pencerelerin önüne karanfil, sardunya ve menekşe saksıları konulmuştu. kafası canlıymış gibi duran kocaman bir ayı postu serilmişti sedirin önüne. Hoşbeşten ve erkek hizmetçilerin sunduğu kahve faslından sonra Rahmi Bey yan gözle Ragıp Bey'i yokladıktan sonra
"İsterseniz meseleye doğrudan girelim," dedi. "Besim Bey, biliyorsunuz biz buraya bize bildiren yıldırım bir emirle geldik. Devletimizin 2 Ağustos'ta Almanya ile yaptığı anlaşma üzerine ittifak devletleri cephesinde harbe girmesi kesinlik kazandı. Bundan dolayı kömür havzasında yarından itibaren seferberlik ilan edilecektir."
Bakışlarını Zonguldak Maden Müdürü Hüseyin Fehmi Bey'e çevirdi. "Dahiliye Nezaretinin Bolu Mutasarrıflığına çektiği şifre umarım elinize geçmiştir. Kozlu ve Zonguldak'ta bulunan yıkanmış kömüre tekalifi harbiye usulüyle hemen el konulması icap etmektedir." Sofadakiler Savaş Bakanlığı'nın olağanüstü yetkilerle donattığı Rahmi Bey'i dikkatle dinliyorlardı. Emre secde eden ve duygularından koparak konuşan bir zaman dilimi içindeydiler. Teşkilat-ı mahsusa mensubu Ragıp Bey'in dışında hiç kimse Rahmi'nin asıl Erbeni sorunu için kurulan ve Doktor Nazım, Bahattin Şakir ve Mithat Şükrü'den oluşan üçlü icra komitesine bağlı olarak çalıştığını bilmiyordu.
"Peki efendim," diye söze girdi Hüseyin Fehmi Bey, "havzaya hakim olan Ereğli şirketinin durumu ne olacak? Biliyorsunuz bir Fransız şirketidir bu. Fransa'da muhasım cephede harbe girdi ve erkeklerinin önemli bir bölümünü ülkeye çağırdı. Bu durum havzada belli bir üretim krizine de yol açmak üzeredir."
Soruyu isabetli buldu Kaymakam Besim Bey. Savaştan ödü kopuyordu ve imparatorluğun savaşa girmesine karşıydı.
"Savaşa henüz fiilen girmedik ama ateş bacayı sarmak üzeredir," dedi Rahmi Bey. "Havzaya yakında Alman Erkan-ı Harbiyesi'ne bağlı bir askeri komisyon gelecek. Şu anda İstanbul'dalar. Bu komisyon Harp Kömür Merkezi adı altında havzadaki tüm işleri sevk ve idaresi altına alacak. Geride kalan Fransızlar da sanırım o zaman tası tarağı toplayıp gitmek zorunda kalacaklar."
"Şu anda izlediğim kadarıyla rekabet kızışmış durumda efendim," dedi Hüseyin Fehmi Bey. Konuklar rekabetin ezdiği sesi dinlemeye koyuldular. "Dünyanın namlı kömür krallarından Hugo Stinnes Fransızların karşısında güçlendi. Önemli tasarıları var. Kozlu'yu havai bir hatla Zonguldak Limanı'na bağlamak istiyor. Bu adımı atması durumunda kömürün taşınması kolaylaşacak. Limanı, iskeleleri ve şimendiferleri ele geçirecek. Fransızlar bu almanın karşısında çok güç durumdalar."
"Fransızlar yakın havzayı tamamen kaybedecekler," dedi Ragıp Bey.
"Yalnız şu var ki," diye sürdürdü Hüseyin Fehmi Bey, "Fransızların toptan gitmesi geride kalan mühendisleri, ustaları da birlikte götürmesi durumunda üretimin daha da düşeceğinden, kazaların artacağından endişe ederim."
Rahmi Bey uçları yukarıya doğru kıvrılmış, Kaiser Wilhelm bıyıklarını neredeyse kapatan, çillenmiş tokmak burnunu kaşırken, tahlilci, ela bakışlarla maden müdürünü kesiyor, onun pısırık, idari, maslahatçı bir adam olabileceği ihtimalini kafasından geçiriyordu. Savaşın böyle adamlarla kazanılmayacağı açıktı.
"Efendim, harpteyiz," diye söze girdi. "Güçlükleri göğüslemek zorundayız. Kaldı ki Almanların havza idaresine el koymasıyla sizin bahsettiğiniz meseleler kendiliğinden hallolur. Herkes seferberliğe omuz vermek zorundadır. Memleketin her satında olduğu gibi kömür havzasında da 18 ile 45 arasındaki herkes binbaşı Ali Haydar Bey'in mesuliyeti altında askere alınacak ve tespit edilen yerlere derhal sevk edilecektir."
Ermenilerin askere alınmasıyla Ragıp Bey hususiyetle alakadar olacaktır. Taşnak mensuplarının ordumuza sızma çabalarına karşı uyanık olmak zorundayız." Bakışlarını tilki oturuşuyla tesbih çeken devrekli Dangaz İbrahim'e çevirdi.
"İbrahim Bey ile Bekir Bey'in yakın desteklerini alarak Ermeni azgınlığına mahal vermeksizin bu işin normal asker toplama işlemleri gibi en kısa zamanda sonuçlanmasını temenni ediyoruz."
Maden müdürü arpacı kumrusu gibi düşünmeye başladı. Maya ve ölçünün, teşhis ve dermanın, kudret ve ihsanın alacakaranlığında gezmeyi seven bir insan olarak
"Ama efendim," dedi, "ocakların faal insanlarını siyah altına alırsanız havzada üretim düşer. Harp gemilerinin, şimendiferlerin ihtiyaçlarını anında karşılamak mümkün olmaz."
Toplantılarda genellikle dinleyen, aşırı fikirlerden korkan ve konuşmalar uzayınca da kirpiklerinin uçlarıyla uykuyu okşayan Kaymakam Besim Bey,
"Yeraltı felç olur," diye destekledi Hüseyin Fehmi, "memleket felç olur." Olmaz efendim diye çıkıştı Ragıp Bey. Memleketin yüksek menfaatleri neyi icap ediyorsa o yapılacak. Ermenilerin Rus ordusuyla birlikte hareket etme ve bir Ermeni devleti kurma planları hepimizin malumudur. Gaflet içinde olamayız. Cephe gerisinden vurulmak istemiyorsak lüzumeden tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Taşnak ve hınçak fırkalarının Ermenilerin bulunduğu yerlerde teşkilatlanma gayreti içinde olduğunu beyan etmeme lüzum yok. Havzadaki Ermeni nüfusun kısa zamanda tespit edilip mürakabe ve takibat altına alınması, taşnakçıların tevkif edilmesi, zanlıların havzadan uzaklaştırılması zaruridir. Müslüman halkın desteğine ihtiyaç var. Halkı iyi tanıyan 2-3 kişilik gizli ekiplerin kurulmasına ihtiyaç var.
Teşkilat-ı mahsusa mensubu Ragıp Bey'in konuşması toplantının iklimini değiştirdi. Kaymakam Besim Bey konuşan kişinin dürtüleri şiddetle bastırılmış başarılı bir kişi, özel bir örgüt elemanı olduğunu tahmin etti. Sesteki gizli güç insanın içindeki sürü ahlakını ve korkuyu kolayca seferber edebilecek kabiliyetteydi. Koyduğu savunduğu değerleri tereddütsüz yıkan insanlar çoğalmış, harp kaçınılmaz hale gelmişti. Hiç kimseyi incitmeyecek sözlerinde artık bir değeri kalmamıştı.
Ben şahsım adına diye söze girdi Dangaz İbrahim. Devrek ve Çaycuma'da Muharrem Bey'le birlikte Ermenilerin en yaşlısından Beşik'tekine kadar sayısını tespit ederim. Ben taşnakçıları tek tek bilirim. Zaten bütün Ermeniler taşnakçıları sever. Bu bakımdan hepsi taşnakçıdır desem yalan olmaz.
Dangaz'ın sesi silindir gibi ezip geçmişti Besim Bey'i.
Muharrem Bey, dediğiniz kim efendim?
Kaymakamın sorusunu kaşlarını çatarak karşıladı Dangaz Efendi.
Hacı Halid'in oğlu.
Ha, şu oğlan diye hafif şaşırarak çenesini avuçladı Besim Bey. Onun o havaldeki eşkıyalarla teşriki mesaisi yok mu? Dangaz İbrahim, Besim Bey'in kurnazlık yaptığını, kendisinin eşkıyalarla ilişkisini açığa çıkarmak için dolaylı bir soru sorduğunu aklından geçirdi.
Öyle bir söylenti var ama aslı yok. Bilmem efendim, İpsiz Recep'le Safranbolu'nun namlı eşkıyası Eğri Ahmet'le arasının iyi olduğunu söylediler ama onun da aslı yok.
Harpteyiz efendiler diye tartışmayı kesti Ragıp Bey. Edasında kaymakamı azarlayan bir tavır vardı.
Gayeye hizmet eden her vasıtadan yararlanmak mecburiyetindeyiz. Mühim olan memleketin yüksek menfaatleridir.
Toplantı gelişi güzel karşılıklı tartışmalardan çıkarak Almanların havzaya yerleşmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, asker toplama mekanizmalarının kurulması, Rus donanmasının denizden havzaya yönelik muhtemel saldırılarına karşı tedbirlerin alınması, gayrimüslimlerin denetim altında tutulması, kaçaklar ve eşkıya çeteleriyle mücadele konularına kaydı. Bir üst katta kurulan sofraya çıktılar, ellerini yıkadılar, tarhana çorbası içtiler önce. Çorbayı kızarmış hindi, etli tirit, lahana dolması, zılbıt, pirinç pilavı, yağlı hoşaf ve turşu izledi. Harbin kazanılacağı kesinleşti. Avrupa yakasında kaybedilen topraklar geri alındı, artıklar kaldırıldı, sofra bezi değiştirildi, yeni bezin üzerine porselen tabaklar içinde cevizli incir tatlıları, cuma helvası, lokum ve saray tatlısı indirildi. Binbaşı Ali Haydar Bey çok sevdiği cevizli incir tatlısını kaşıklarken Ruslar Kırım'ı kaybetti. Kafkas halkları istiklallerine kavuştu. Binbaşı ağzını sildi, kendi yatağında ihtiyatla kan bir sesle,
''Havzadaki birlikler yolları arazileri avuçlarının içi gibi bildikleri için hiçbir zaman değiştirilmemeli. Havzada kalmalılar.'' dedi.
İtiraz eden olmadı.
''Deryadan gelecek bir Rus saldırısına karşı sahil bataryalarına en az 4 cebel topuna ihtiyaç var. Rusların kömür üretimini baltalayacakları gün gibi aşikardır. Ne zaman ve nereden saldıracaklarını bilemeyiz. Haberleşme için 40 kilometre uzunluğunda telefon teline ihtiyaç var.'' Havzayla iç kara tertibatının Hendek-Bolu, Bolu-Devrek ve Devrek-Zonguldak-Şimendi ferhatlarının şimdiye kadar yapılmamış olması çok büyük ihmal ve çok büyük talihsizliktir.
Ragıp Bey dildeki gizli meramı tilki gibi izleyen, dil bilimci keskin bir istihbaratçı olarak binbaşının yavan, yurtsuz bakışlarla askeri sır sayılabilecek bazı bilgileri böylesi bir toplantıda hem de sofra başında açıklamasından rahatsız olmuştu. Düşünce ve söz düzeneği bozuk, sır tutma ahlakından uzak bir insana dünyanın en güçlü bataryalarını da versen fayda etmezdi.
Efendim, askeri meselelerin askeri mahfillerde konuşulması daha münasiptir. Sahil savunması nasıl yapılacak, bir çıkarma durumunda cephe harbinin, ricatın yani çekilmenin veya gayri nizami bir harbin icapları ve ihtiyaçları neler olacak gibi meselelerin münakaşa yeri burası değil.
Ragıp'ın gücünü ısırgan bir tarzda hissettiren sesinden rahatsız oldu Rahmi Bey. İki asker arasında herhangi bir gerginliğe meydan vermemek için,
"Bu toplantı iyi geçti efendiler, memnunum," diye araya girdi.
Kaymakam Besim Bey'in çıkışsız, karamsar dünyasının büyüdüğünü ve Havza'nın geleceğini etkilediğini sezinler gibi oldu.
Ekseni eğri fikirler çıkmadı ortaya. Milletimizin bu harpten galibiyetle çıkacağından şüphemiz yoktur. Sağken kendi cesedine ağlayan, hasta ve ümitsiz bir millet olmadığımızı bütün cihana göstereceğiz.
Kahveler içildikten sonra toplantı dağıldı. Ragıp Bey Rahmi Bey'i yanına alarak Bıçkıcı Bekir'le birlikte bir köşede kısa bir fısıldaşmaya girdi. Fısıldaşmanın ardından Bıçkıcı Bekir Ragıp Bey'le Dangaz İbrahim'i alıp çıktı konaktan. Zonguldak kaymakamı ile maden müdürü birlikte çıktılar. Besim Bey çevresine bakınarak fısıltıyla
"Nedendir bilmem," dedi. "Ben oldum olası gözyaşlarını göstermeden sakin sakin akıtan korkak insanları severim. Ölürlerken kimseyi ne meşgul ederler ne de üzerler. Öldükten sonra da isimlerini ve hatıralarını hatırlatmazlar."
Örse inen bir çekicin sesi geliyordu bir yerlerden. Kale dibi ve bozhaneden kendi aralarında sözleşmiş gibi iki eşeğin anırışı yükseldi kısa bir aralıkla. Besim Bey eşeklerin yaklaşan felaketi sezmiş olabileceklerini aklından geçirdi. Hayat belleğini yitirmişe benziyordu. İnsanlar birer ayna olabilseler, kendi iç güzelliklerini birbirlerinde seyredebilseler, eşekleri anlayabilseler.
"Bunlar ocaklarda yaşları ve çocukları mı çalıştıracaklar yoksa?" diye mırıldandı Hüseyin Fehmi Bey. "Bilemem. Bildiğim o ki hakikat kendi dağıtıcısını arıyor. Bulamayacak ve yağmalanacak."
15-20 amelesiyle birlikte bir tabut gelip geçti. Bir köpek havladı. Yolun ortasından yol kıyısına çekildi bir çocuk. Tabutu 100 metre geriden izleyen yaşlı bir kadının ağıtı yayıldı sokağa.
"Ah benim evimin direği de, ah o ocaklara gitmeseydi de, ah biz şimdi kimlere buba diyelim de, ah benim Mehmetcüğüm, Mehmetcüğüm."
27. ayrımın sonu. Sayfa 254.